Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedini birlikte okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Ömer, Allah ondan razı olsun, onun da bize rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 5567 numaralı hadis-i şerif. Bugün ilk başlayacağım şerefli söz. Ebul Hasib'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir yerde oturmuşken Abdullah İbni Ömer geldi. Bir adam kalkıp ona yer vermek istedi. Ancak Abdullah İbni Ömer orada oturmadı ve gidip başka bir yere oturdu. Yer vermek isteyen adam, "Burada otursaydın ne olurdu ki?" diye sanki biraz kızdı ve sordu. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğüm şeyden sonra ne senin ne de başkasının yerine oturacak değilim. Çünkü adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince bir adam kalkıp ona yerini vermek istedi. Adam gidip verilen yere oturmak istedi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona engel oldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ne gördüyse Abdullah İbni Ömer güzelce onu uygulayacak ve bize de bunu öğretecek. Bir mecliste bir adam için kalkılmayacak ya yer açılacak. Ancak meclisin sahibi, yani orada oturan, orayı yöneten, o ilmi veren kimse, o ortamda bulunan büyüğümüz derse ki sen kalk şu gelen kimseye yer ver. O zaman kalkacağız, yer vereceğiz. Bu kalkışımız da bizim için büyük şeref olacak. Çünkü itaat etmiş olacağız ve Allah-u Teala'nın sözünü dinlemiş olacağız. Çünkü Rabbimiz kitabında böyle buyurmaktadır. Hem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretti, bize böyle gösterdi. Hem de Rabbimiz Teala bu şekilde tarif etti. Meclislerde yer açın. Yer vermek yerine kalkıp ya biraz da toparlanacağız, bir başka kardeşimize hemen yer açıvereceğiz. Ama birisi geliyor, sonradan sağa sola bakınıyor ve sen kalkıyorsun, ona yer veriyorsun. Bu olmaz. Bunu yapmıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu istemedi. Fakat yer açmayı istedi. Fakat bir gün meclis dolu ve birkaç tane önemli, değerli, büyük, yani İslam ümmetinin ihtiyarlarından kişiler geldi, sahabe-i kiramdan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bakındı, yer açan olmadı, hareketlenen olmadı, falan filan falan, sen kalk dedi onlara. Onlar kalktılar, bu gelenler oturdu. Münafıklar lafı ağızlarına doladılar. Bak görüyor musun, adam kendi adamlar için sizi harcıyor filan gibi Allah korusun sözler söylediler. Oysa kaldıran Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya biz zaten ona işittik ve itaat ettik deyip bağlandık. Ondan gelen cümlelere razı olduk. Bunun tartışması yok ki. Bir Müslüman peygamberine itaat ettiğinde sevap kazanır mı? Oturan da kazanır, kalkan da kazanır Allah'ın izniyle. Ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eğer bir adaletsizlik oluşursa biz kimden adalet bekleyeceğiz? O adaletin tarifini yapandır. Böylece hadis-i şerifi okuyalım ve anlayalım Allah'ın izniyle. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 5568. hadis-i şerif, İbn Ebu Numun'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Abdullah İbni Ömer'e geldi, ihramlının sinek öldürmesi konusunu sordu. İhramlı bir kimse sinek öldürürse ne olur diye sordu. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi ona, ben bunu işittim diyor. Iraklılar Resulullah'ın kızının oğlunu öldürmüşler ama sinek öldürmenin hükmünü soruyorlar. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar yani Hasan ve Hüseyin dünyada benim reyhan çiçeklerimdir buyurmuştu. Onlar dünyada benim reyhan çiçeklerimdir buyurmuştu. Iraklılar Hüseyin'in kanını döktüler, rahatlıkla onu öldürdüler de şimdi gelmiş bir de ihramlıyken sinek işte öldürmek caiz midir, değil midir? Bir de bunu soruyorlar dedi. Ne hoş bir tavır. Belki adamı terslemiş, adam ilim öğrenmek istiyor filan diye düşünebilirsiniz. Ama burada bir denge bozukluğu var. İnsanların önem verdiği şeylere bir bak, harcadıklarına bir bak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanı olan, çiçeği olan torununu öldürdüler, katlettiler, ona kıydılar. Bununla ilgili bir hesap yok, bunu soran yok. Sonra başka noktalarda takva ayağındalar. Adam tuvalete oturmuş da eli duvardaki çiviye batınca kanamış. Ay abdestim bozuldu demiş. Yani yaptığın iş ne? Dert ettiğin konu ne? Bu dengeyi korumak zorundayız. Biz büyük büyük işlerimizi kaybetmiş, büyük büyük zilletlerle boğuşurken böyle bir takım soru ve sorunlarla dinsel tatmine ulaşmaya mı çalışacağız? Rabbim muhafaza buyursun. Ve Abdullah İbni Ömer'deki bu anlayışı arzu ediyoruz inşallah. Yutmuyor alim. Gelenin gelişinde, sorusunda, yapısındaki durumu görüyor. Öyle sor soruyu, al cevabı. Sorumatik. Yani gelecekler, sorularını soracak insanlar, fetvalarını alıp dönecekler o mutlu, kutlu hayatlarına. Öyle değil. Ayık. Kafayı toparla. Ve ne yaptığına bir bak. Neyi tüketiyorsun? Elinde ne kalıyor? Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. 5569. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ezanın lafızları ikişer defa tekrarlanır. Kâmetin lafızları ise birer defa söylenirdi. Ancak kâmet getirilirken arada kad kâmetis salah, kad kâmetis salah denirdi. Kâmet getirildiğini işittiğimiz zaman abdest alıp namaza çıkardık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazı, ezanı, kâmetiyle alakalı bir bilgiyi Abdullah İbni Ömer bize aktardı. 5573. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Kabe'yi 7 kez tavaf etti. Makam İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Sonra içeriye girdiği kapıdan Safa'ya doğru çıktı. Safa ile Merve arasında sa'i yaptı. Ravi diyor ki bana Eyüp Amr bin Dinar'dan rivayet ettiğine göre İbni Ömer bunun sünnet olduğunu söyledi. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tavrıydı. Bu yapılan tavaf, namaz ve sa'i. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5575. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer uğursuzluk diye bir şey olsaydı, kadın, at ve evde olurdu. İslam'da uğursuzluk, uğursuz görme yok. Peki ama ha olsaydı olabilecek 3 konu var. Yani insan için şans filan diye ifade edilir ya bazen. Böyle ifade edilebilecek 3 konu var. Baht der insanlar buna bazen. Bir evlilik, yani kadın, kadınlar için de erkek belki. Binit ve ev. Bunlar da böyle bir uğurluluk, bir güzellik, bir yarayışlılık, bir hayır. Ama bazen tam tersi durumlar olabilir. Fakat biz bunu böyle görmeyeceğiz. Yani ya çok uğursuz bir ev. Geldik geleli şuradan şöyle şöyle. Yok. Bu bir imtihan. Binit aldım alalı bizim araba 3 defa işte patladı teker. Ötekisinden bir şey olmadı filan. Bunlar imtihan. Yani bizden kendi elimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle yaşadığımız sınavlar ve Rabbimizin bizim için yazdığı imtihanlardır. Öyle ya da böyle biz bunları yaşarız. Bu bakımdan kötü görmeyeceğiz. İmtihanımızı beğeniyoruz. Allah-u Teala'nın bizim için seçtiği sınava böyle bir takım başka kılıflar bulmayacağız Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5576. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Humma cehennemin hararetinden bir parçadır ve onu su ile söndürün veya onu su ile soğutun. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de son hastalığı böyle bir ateşli bir humma hastalığıydı. O da bu şekilde yıkanır ve serinlerdi. 5577. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail komşu konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Cebrail aleyhissalatü vesselam komşu konusunda bana o kadar tavsiyede bulundu ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım. Bu hadis-i şerifin ilk bölümündeki bu ifade bize Peygamber aleyhissalatü vesselamın şu konuştuğumuz sözlerinin de Cebrail ile ona söylenmiş vahiyler olduğunu öğretiyor. O heva hevesinden konuşmadı. Yani insanlar arası oturuyordu. Muhabbet oraya gitti. Ha bir de böyle bir söz patlattı. Öyle değil ki. Onun konuşmalarını Allahu Teala ona gönderdi. Okunacak, namazda kıraat edilecek bir kitap olarak Rabbimiz kelamını bize indirdi. Ama bu kelamın açıklanması, yaşanması noktasında Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de bilgi verdi. Ve Cebrail aleyhisselam komşuyu o kadar önemsemiş ki Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı anlatırken öyle önemli anlatmış ki neredeyse mirasçı olacak sandım diyor. Bu oturulan yerdeki komşular ya da hayatı birlikte yaşarken yan yana geldiğimiz belki tüm insanları da ilgilendirecek. Onlarla birlikteliğimizi güzelleştireceğiz. Açken o ben tok olmayacağımı hep biliyoruz zaten. Ama bu açlığın sadece midede değil, kafada da olduğunu bilsek, gönülde de olduğunu bilsek, ama evlilikte de olduğunu bilsek çabamız çoğalmaz mı? Yani eşiyle keyfeden bir adam ama komşusu perperişan bir bekarlıkla uğraşıyorsa çabalamam gerekmeyecek mi? Onun evliliği, onun da helal bir hayat kurması için. Benim zihnimde ayetler elhamdülillah varsa, hadis-i şerifler dilimde konuşuluyorsa, komşumun da onları öğrenmesi için, onun da böyle bir hayata ulaşması için çabalamayacak mıyım? Bir tas çorbayı tamam verelim ki bu çok önemli. Ama bir tas da hadis söyleyelim. Bir tas da ayet konuşalım. Bir tas da ilgi, sevgi, güzel bir bakış, tatlı bir söz söyleyelim. Komşu neredeyse mirasçı olacaktı Cebrail'in tavsiyeleri sonrasında diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 5578. hadis-i şerif. Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında şöyle buyurdu. Vah size, vay halinize, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. İnsanlar birbirini nasıl öldürür? Zulümle, isyanla, insafsızlıkla ve bunu en çok kim yapar? Bu kafirlerin özelliğidir, kıyıcılık. Böylece kafirlere dönüşmeyin. Onların kurt yapısı, onların kıyıcılığı, onların birbirini kolayca harcayışı size de bulaşmasın. Birbirinizi öldürmeyin. Dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam demesine de fakat maalesef ki bu başımızda durup duran bir sıkıntı olarak yıllar ve yıllardır devam etti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5584. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ümmetin mecusileri vardır. Yani ateşe tapanları. Bu ümmetin mecusileri de kader diye bir şey yoktur diyenlerdir. Bunlardan hasta olanları ziyarete gitmeyin, ölenlerin de cenazelerine katılmayın. Yani Müslüman gibi olsa da kader benim elimde, hayat benimdir, istediğim gibi yaşarım, bunu ben biçimlendiririm, ben yaparım, Allah bunu oluşturur diyenlere benzemeyin. Ya da ben bir yaprağım, uçarım dururum, ne tarafa isterse o tarafa giderim deyip kendi iradesini iptal edenler de benzer bir durumda olacaktır. Oysa bir takdir var ve bu kaderi yaşamaktayız. Fakat bir sorumluluk var. Bunu da yine Allah bize yüklemiştir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5585. hadis-i şerif. Biriniz namaz kılarken önünden kimsenin geçmesine izin vermesin. Geçmekte ısrar edenlerle gerekirse kavga etsin. Çünkü ona bunu yaptıran şeytandır. Bu nasıl olacak? Namaz kılıyoruz. Namaz kıldığımız yerin bizimle secde yerimizin arasından adam geçmek istiyorsa elimi kaldırarak onun geçmesine müdahale edeceğim. Geçme diye hatırlatacağım. Adam bunu anlar, dalgın geçiveriyordu. Dönüp başka yerden geçer. Bu güzel. Uyardım. Fakat ısrarla geçmeye çabalarsa ben de ısrarla elimi sağlam tutup gerekirse hatta göğsüne vuracağım. Daha da ileri giderse kavgaya izin var. Çünkü şeytan yaptırıyor. Adamın burnuna şeytan halkayı takmış. Başka yer yokmuş gibi illa oradan geçirecek diye uğraşıyor. Değilse 2 dakika bekle adam namazını bitirsin sonra geç. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5590. hadis-i şerif. Bunu böyle söylerken bir evvelki hadis-i şerifle ilgili şunu da düşündüm. Yani namaza sahip çıkmamız gerekiyor. Kıbleye sahip çıkmamız gerekiyor. Şeytanın bir şekilde namaza müdahalesi olacak. Ya evhamla, vesveselerle kaç kıldığımızı unutturacak. Olmadı, çocuğu gönderecek, adamı gönderecek, bir şeyler gönderecek ve böylece namaz ve sen buluşama. Ya da namazla buluştun ama namazın içeriği buharlaştı. Yönü yönetik kaybettin, hedefi şaşırdın. Benimle Allah arasına kimse girmemeli. Kavgan burada. Şeytan bu çabanın içerisinde. Senin dikkatini kendine çekmek istiyor. Ve böylece huşunu bitirme çabasında. Herhalde bu önümüzden geçirmemek gayretini böyle anlayalım. Tekrar döneyim. 5590. hadis-i şerife şimdi. Abdullah İbni Ömer aktarıyor bize yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta namazları 2 rekattan fazla kılmazdı. Ancak gece namazlarını da aksatmazdı. Gece namazlarını da aksatmazdı. 5592. hadis-i şerif yine Abdullah İbni Ömer'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adak adama yasakladı ve adak hiçbir hayır getirmez. Ancak adakla cimri olanın elinden mal çıkarılmış olur buyurdu. Daha evvel okumuştuk elhamdülillah bu hadis-i şerifi. 5598. hadis-i şerif okuyalım öyleyse. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arca 5 mil uzaklıkta ufak bir tepede bulunan mescitte namaz kıldı. O mescidin yanında yolun sağ tarafındaki ağaçların altında 3 mezar, mezarların üzerinde de kocaman taşlar vardır. Nafi dedi ki bundan dolayı Abdullah İbni Ömer gün ortası sıcaklarda güneş tepe noktasını açtıktan sonra arçtan oraya gider ve öğle namazını o mescitte kılardı. Daha evvel konuştuğumuz Abdullah İbni Ömer'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin her bir noktasına olan özenini, hevesini ve gayretini burada görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam burada namaz kıldı ya, o da orada illa kılmalı. Kendini zorluyor, gerekirse yolu oraya doğru döndürüyor. Değmez mi? Gerekir mi, şart mı? Onu konuşalım, bilmiyorum. Ama değmez mi? Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapma çabası. Biçimsel olsa da bu biçime uymaya çalışıyor. Namazı şurada da kılabiliriz, doğru. Ama Efendimiz burada kılmış, ben de orada kılacağım. Bunu peygamberi izlemek adına yapmış. Bu güzel, hoş ve Müslümanların sahip olması gereken bir ahlak. Çünkü peygamberi böyle taklitten vazgeçen, hatta bunu kınayıp abartı gibi gören kimseler, kendi hayatlarında nice adamları, nice kadınları, hatta nasıl söylesek ki bu radyo dilinde 5 para etmez diyeceğimiz insanları taklit ediyor, önemsiyor, onun saçı, onun donu, onun çorabı ona model oluyor. Problem değil Ama Resul Aleyhisselatü Vesselam söz konusu olduğunda insanlar dudak büküyorlar. Bu da gerekmez, bu da çok filan demeye kalkıyorlar. Hiç olmazsa susalım, bu sahabeye böyle hayranlığımızı bildirelim. Allah'tan onun için merhamet isteyelim. Bizi ona komşu etmesini de arzulayalım, dua edelim. 5602. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ezanın lafızları ikişer defa tekrarlanır, kâmetin lafızları ise birer defa söylenirdi. Ancak kâmet getirilirken müezzin kad kâmet-i salah sözünü iki defa söylerdi. Evet, okumuş olduğumuz bir hadis-i şerifti. 5605. hadis-i şerif okuyalım. Lokman Hakim, Allah kendisine emanet edilen bir şeyi koruyup muhafaza eder derdi. Allah kendisine emanet edilen bir şeyi koruyup muhafaza eder derdi. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize aktardı. Lokman Hakim'in bu sözünü bize aktardı. Ne demiş Lokman? Allah kendisine emanet edilen bir şeyi koruyup muhafaza eder. Biz ne emanet edeceğiz Rabbimize öyleyse? Kendimi, dinimi, hayatımı, sahip olduklarımı ve şehadet kelimemi. Ya Rabbi, bu işte imanım, işte şehadetim ve tanıklığım. Bunu sana emanet ediyorum. Ya Rabbi, sen koruyup muhafaza et diye teslim edeceğiz. Kıyamet günü ondan alacağız inşallah bu imanı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5612. rivayet, Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyiliklerin en güzeli kişinin ölen babasının sevdiği kimselerle bağlarını koparmamasıdır. Babası vefat etmiş bir çocuğun üzerinde neler var, hangi görevler var? Onlardan birisi de bu. Bu anne için de aynıdır tabii ki. Bu hatta eş için de böyledir. Bizden kopup gitmiş, ölüp gitmiş bir takım yakınlarımız varsa hepsi için böyle bir vefamız olacaktır. Ama konunun en önemli halkası baba olunca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam galiba onu önce söyledi. Kişinin en güzel yapacağı iyilik babası öldükten sonra baba dostlarıyla bağlantıyı koparmamak. Onlara güzel davranmak, selam vermek, hediyelerde bulunmak, babalarının yokluğunu sanki aratmamak, onu hatırlamak, hatırda tutmak. İşte budur. Benim dostum, benim dostumdur. Ama babamın dostu, benim daha çok hürmet etmem gereken bir dosttur. 5616. hadis-i şerif. Hamza bin Abdullah bin Ömer babasından rivayet ettiğine göre. Görüyorsunuz, Abdullah İbni Ömer'in çocuklarından pek çoğu ondan bize hadis aktarıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den böylece sözler dinlemiş bir babanın ve hatta bir de dedenin, Hazreti Ömer'in torunu olan Abdullah'ın çocukları Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın söylendiği, konuşulduğu, yaşandığı bir evde büyüdüler. Ve dolayısıyla onlar bunun aktarımındalar. Sizden herhangi biri dilenciliğe devam edip durursa sonunda yüzünde tek bir parça et kalmamış olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Ya Rabbi sen bizi koru. İhtiyacı olmadığı halde insanlardan isteyip dilenip duran bir kimse buna devam ettikçe yüzünden etler dökülüyor. Ve kıyamet gününde Allah-u Teala'nın huzuruna suratında hiç et kalmamış olarak çıkacak. Ya Rabbi sen bizi koru. Sadece senden isteyen, senden bekleyen ve senin yardımına muhtaç olan kullardan olalım. Başkasına muhtaç eyleme. Elbette insanlar birbirleriyle bir hayat yaşayacaklar. Ve bir vesileyle o rızık, o imkan bana ulaşacak. Ama burada hep hayatını başkalarına doğru yükleyip isteyici pozisyonda yaşayan bir tavrı, bir kişiliği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ifade etti ki böyle olmayalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5620. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in üzerinde bir giysi, hem de beyaz bir giysi görünce bu giysin yeni mi yoksa yıkanmış mı diye sordu. Peygamberimiz beğendi. Tertemiz bir kıyafeti var Ömer Efendimizin. Ömer nasıl bir cevap verdi bilemiyorum diyor Abdullah İbni Ömer. Onu hatırlamıyor. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mukabelede bulundu. Yeni olan şeyler giy, şükrederek yaşa ve şehit olarak öl. Allah dünyada da ahirette de sana huzur bahşeder buyurdu. Subhanallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam yeni ya da temiz değil mi? İki türde anlayacağız. Bir giysi giydiğimizde yani yeni yıkanmış, üzerimize giymişiz, şöyle güzel durmuş üzerimizde. Biz gördük, beğendik. Ne diyeceğiz? Eşimize, çocuğumuza, ana babamıza, kardeşimize, komşumuza, dostlarımıza bu cümleyi söyleyeceğiz. İlbes cediden ve iş hamiden ve mut şehiden diyeceğiz. Ve yerzukukellahu kurrate aynin fid dünya vel ahire. Eğer bunlar olursa zaten dünyada da ahirette de gözün aydın olur. Gözün parlar. Ne onlar? Düşünsenize, güzel yeni elbise giyiyoruz. Yeni değil hocam. Yıllardır giyerim ben bunu. Ya biraz işte temiz. Ne güzel işte. Bu seni yenileyen bir kıyafet. Bunu giydin. Şöyle bir farklı durdun. Tatlı durdun. Ya da hep yeniymiş gibi. Yeni alınmış gibi giyeceğiz. İnsan sürekli yeni elbiseler, kıyafetler, gardırobunu değiştiriyor. Böyle kocamanlaştırıyor. Böylece kendimi dik tutuyorum, diri tutuyorum. Her gün başka kıyafetler giyerek, ayakkabılar, takılar birbirine uygun olarak böylece... Hayır, sen kaportayla uğraşıp duruyorsun. Sen sadece biçiminle uğraşıp duruyorsun. Senin içinde bir yenilenme olmuyor ki. İçinde eskiyen bir adam var. Kaybeden, solan bir yürek var. Oysa giydiğini şükrederek, tatlı olarak, böyle temizce, hoş olarak giydin. Beğene beğene, memnun ola ola, Allah'ın verdiği bir rızık olarak giydiğinde ruhun da tazeleniyor. Öte yandan hamd ederek yaşa diyor Peygamberimiz. Ve iş hamiden. Elhamdülillah diyeceksin. Kendini beğeneceksin. Bu beğenme Allah korusun megalomani mi ne diyorlar? Narsizm mi diyorlar? Yani böyle bakıyorsun aynaya bana bayılıyorum filan diyorsun. O anlamda değil. Ama hamd ediyorsun. Giydin, hoşa gitti, memnun oldun. Güzel oldu değil mi diyor insan. Seviniyor ve buna hamd ediyor. Elhamdülillah veren Allah. İçini de dışını da. Ve sonra şehit olarak da öl. Yani Allahu Teala'nın yaşattığı bir hayatın farkında olarak onun şahadetini kendi hayatında sürekli etkin ve egemen kılarak bir hayat yaşayacağız. Sonuç umarım şehadet olacak. Hazreti Ömer'e bu dua tam tutmuş. Böyle yaşadı ve böyle öldü. Tabii gözü aydın oldu inşallah dünyada ve ahirette. Ya Rabbi bizim de gözümüzü aydın etti. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5626. hadis-i şerif. Enes bin Malik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müslüman kişi 40 yaşına geldiği zaman Allah onu delilik, alaca ve cüzzam gibi hastalıklardan emin kılar. Dikkat! Müslüman kişi cidden Allahu Teala'ya teslim olmuş. Hayatının tüm kararlarını Allah tarafından almış, alınmış olduğunu bilerek yaşamış bir Müslümanı anlatıyoruz. 40 yaşına geldiği zaman Allah onu delilik, alaca ve cüzzam gibi hastalıklardan emin kılar. 50 yaşına geldiği zaman Allah hesabını kolaylaştırır. 60 yaşına geldiği zaman Allah ona kendisine yaklaşmayı sevdirir. 70 yaşına geldiği zaman Allah onu sever ve gökyüzündekilere sevdirir. 80 yaşına geldiği zaman Allah iyiliklerini yazar, kötülüklerini siler. 90 yaşına geldiği zaman Allah katında onun adı yeryüzündeki Allah'ın esiri diye geçer. Gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanır ve Allah ona kendi ev halkına şefaat etme hakkı verir. Bu sadece kontürü 90'lık olan bu kadar yaşamış, bundan dolayı şanslı adam diyeceğimiz bir yapı değil. Dostlar, bu hadis-i şerifi okurken ve dinlerken şunu unutmayacağız. Bir Müslümanın bütün ömrü Allah yolunda hamd, Allah yolunda bir gayret, bir çaba, bir tesbih ile geçmektedir. Ve vakit daraldıkça ki Müslüman hep vaktinin daraldığının bilincindedir, çabasını da artırır. 40 yaşına geldiğinde Rabbine dua eder. Nitekim Süleyman peygamberin de duası böyledir. Bunu Ahkaf suresinden de Neml suresinden de öğreniriz. Sonra 40'ından sonra ömrünün geri kalanının çok daha zor olacağını, yapabileceklerinin azaldığını farkında olarak kendini gayrete daha çok götürür Müslüman. Ve böylece bu temizlik oluşup gider Allah'ın izniyle. Yeryüzünde Allah'ın esiri oluncaya kadar. Rabbim alimlerimize hayırlı, uzun ömürler ihsan etsin. Bizi onlardan faydalandırsın. Bizi onlarla rızıklandırsın. Onları da tertemiz kılarak yanına alsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.